Who has heard about the Bhagavad Gita?
Kimler Bhagavad Gita'yı duydu daha önce?
Who has read the Bhagavad Gita?
Kimler okudu Bhagavad Gita'yı?
Then I don't have anything to say.
O zaman söyleyecek bir şeyim yok.
Kurukshetra.
Kim? Kurukshetra'ya giden var mı? Kurukshetra'da bulunan.
Can you hear all right in the back?
Orada rahat mısınız?
In India is in north central Delhi. Excuse me. New Delhi is in north central India.
Yeni Delhi kuzey merkez kuzey Hindistan'dır.
And 120 kilometers south is Vrindavan.
120 kilometre güneye doğru Vrindavan vardır.
That is Krishna's birthplace.
Orası Krishna'nın beliriş yeridir.
And it's just on the edge of the Rajasthani desert.
Rajasthan çölünün sınırında bir yerdir.
It's not really on the edge because now the Rajasthani desert is moving into Vrindavan.
Aslında sınırda değil, şimdi Rajasthan çölü Vrindavan'a doğru ilerliyor.
That whole part of India, in fact a lot of India is becoming desertified.
Hindistan'ın bu bölümü ve Hindistan'ın birçok bölümü çölleşmekte.
Because the water level is falling so much.
Çünkü su seviyesi aşağıya doğru azalıyor, düşüyor.
And then north of New Delhi, about an equal distance, another 120 kilometers is Kurukshetra.
Yeni Delhi'den ters istikamette kuzeye doğru 120 kilometre giderseniz orası da Kurukshetra'dır.
So Kurukshetra is the setting place where Bhagavad Gita was spoken.
Kurukshetra, Bhagavad Gita'nın konuşulduğu yerdir.
So the Gita starts up, Dharmakshetra, Kurukshetra, Samavita, Yutsavaha. Dharmakshetra, it's known as the place of Dharma.
Dharmakshetra, yani Dharma'nın yeri olarak
Before Krishna's time, even in previous age, people would go to Kurukshetra. It was known as actually the center of Aryavrata, or the land between the Saraswati and the Ganges.
Aslında Krishna'nın zamanından önce de insanlar Kurukshetra'ya gidiyor. Daha önceki çağlarda da gidiyorlardı. Çünkü Saraswati ve Ganges nehrinin ortasında bir yerdi Kurukshetra.
So and it is called Kurukshetra because it was originally inhabited by a king called Maharaj Kuru.
Neden Kurukshetra olarak adlandırılıyordu? Çünkü orada Maharaj Kuru, yani Kral Kuru'nun yeri oldu, yaşadı, orada yaşıyordu. Onun için Kurukshetra.
So actually the Pandavas and the sons of Dhritarashtra, they're all called Kurus.
Aslında Pandavalar ve Dhritarashtra'nın çocuklarının hepsi kurular olarak adlandırılıyor.
So Krishna refers to Arjuna as oh, son of Kuru.
Krishna Arjuna'ya ey Kuru'nun oğlu diye seslenir.
Now that Kurukshetra is it's not a battlefield anymore, but it's still there as a historical place.
Kurukshetra günümüzde bir savaş alanı değil artık ama tarihi bir yer olarak var olmakta.
The actual place where Krishna spoke Bhagavad Gita is there.
Krishna'nın Bhagavad Gita'yı konuştuğu güncel yer orada.
Krishna was driving Arjuna's chariot.
Krishna Arjuna'nın at arabasını sürüyordu.
And the discussion took place beneath a banyan tree.
Bu konuşma bir banyan ağacının altında oldu.
That banyan tree is a descendant of that banyan tree is still there.
O banyan ağacının kalıntıları hala orada.
And that place where Krishna spoke is called Jyotisar.
Krishna'nın o konuştuğu yere de Jyotisar deniyor.
Jyoti means light and sar means essence.
Jyoti ışık, sar da öz demek.
So light meaning what is it that gives light?
Işığın anlamı ne demek gelir? Işık nereden gelir? Nasıl gelir?
Transcendental knowledge gives light.
Transcendental bilgi ışığı verir.
So Upanishads begin tamasema jyoti gama. Come out of the darkness and come into the light.
Upanishadlarda şöyle bir şey vardır. Karanlıktan çık, ışığa gel.
And so jyotisar means that the essence of knowledge was spoken by Krishna at that place.
Jyotisar'da da demek oluyor ki bilginin özü Krishna tarafından orada konuşuldu.
It's very nicely taken, the whole area is very nicely taken care of, and there are many lakes and other historic places that are connected both to Kurukshetra and to the battle.
Bütün oradaki yerler, orası o tarihi yer çok güzel bakılıyor ve orada göller var ve bütün o tarihi yerlerle birlikte savaşın olduğu yer birleşik birbirine ilintili.
There's there are actually two big kundas nearby by the town of Kurukshetra.
Kurukshetra şehrine yakın bir yerde iki tane kunda var.
Kunda.
Kund.
Kund means a lake.
Kund göl demektir.
A lake which has stairs, stone stairs throughout its sides.
Ama bu özel bir göldür. Gölün kenarlarında aşağıya doğru inen merdivenler vardır.
Sometimes these kunds are usually used in adult sacred places.
Bu kundlar genellikle kutsal yerlerde kullanılır.
Just like sometimes you build a temple on a sacred place, or you put some kind of memorial there or a plaque.
Yani bu şey gibi bir şey. Bazı yerlerde bir tapınak yaparsınız ya da orada bir memorial dediğimiz anıt mezar yapılır. Oraya bir plaka konulur.
So another way of denoting, celebrating a holy place or a sacred place is by building a kund.
Bir kutsal bir yeri kutlamanın bir başka yolu da bu kundu inşa etmektir. Orada kundu yapmaktır.
This kund is very big.
Ve oradaki kund çok büyüktür.
It's it must be about 2 kilometers on the side.
Bir taraftan 2 kilometre uzunluğundadır.
And it's all beautifully done with stone steps all around and little pavilions everywhere. It's enormous.
Bu şey boyunca, yol boyunca basamaklar var, etrafında kamelyalar var. Çok büyük bir yer, muazzam büyük bir yer.
So in we were in 2012, and this, and I always forget the exact historical place. That means this is 3000 and 2012, and another 3000. That means it's about 3000 and something. 3020, huh? Oh, 3020 or some odd BC.
Yani milattan önce 3000'li küsur yıllardan bahsediyoruz.
About 5000. 30-40 years ago.
Yani 5000, 35000, 40 yıl önceden bahsediyoruz.
And the historical background for Krishna and Arjuna being there is laid out in the Mahabharata.
Ve oradaki Arjuna ve Krishna'nın bulunduğu tarihsel background Mahabharat'ta bulunmaktadır.
Of which Bhagavad Gita is technically one part.
Aslında teknik olarak Bhagavad Gita Mahabharat'ın bir bölümüdür.
I say technically because Bhagavad Gita is not just part of the Mahabharat, but it is eternal knowledge.
Teknik olarak diyorum çünkü Bhagavad Gita sadece Mahabharat'ın bir bölümü değil, ebedi bir bilgidir.
In the Krishna begins the fourth chapter of the Bhagavad Gita where he says, "Imam vashate yogam proktama mahamavyayam." He says, "I spoke the same knowledge that I'm speaking to you before to the sun god."
Krishna 4. bölüme başlarken Arjuna'ya şöyle dedi. Ben bu bilgiyi sana konuşmadan önce Güneş Tanrısına söylemiştim.
Sun God means the presiding deity of the sun.
Güneş Tanrısı demek Güneş'te yerleşik bulunan Murti'dir.
And historically that goes back hundreds of millions of years.
Ve tarihsel olarak baktığınız zaman bu yüz milyonlarca yıl öncesine gider.
Well, the knowledge of the Vedas is not temporal, it hasn't appeared at some period of time, but rather it appears in our history at a time.
Yani Vedaların bilgisi tarihte bir yerlerde oluşmuş bir şey değildir. Onlar bizim tarihimizle birlikte. Ya tarih biz tarihimizi onların üstüne koyarız.
But it's eternal knowledge.
Ama ebedi bir bilgidir.
It's like the sun. The sun is always there in the sky, but it seems to, it looks like it comes up and then it goes down.
Yani güneş gibi. Güneş her zaman yukarıdadır. Ama biz zannederiz ki aşağı iniyor ve yukarı çıkıyor.
And the purpose of the Bhagavad Gita was to actually eradicate Arjuna's ignorance.
Aslında Bhagavad Gita'nın amacı Arjuna'nın cehaletini ortadan kaldırmak.
Arjuna's ignorance was that he had forgotten what his duty was.
Çünkü Arjuna'nın cahilliği görevini unutmasıydı. Görevi neydi? Unutmuştu Arjuna.
He had forgotten both who he was and what was actually the purpose of life.
O aslında kim olduğunu unutmuştu ve hayatın gerçek anlamının ne olduğunu unutmuştu.
Actually, Arjuna is Krishna's eternal associate.
Aslında Arjuna Krishna'nın ebedi arkadaşıdır. Birlikte olduğu arkadaşıdır.
So he never really forgets who he is, neither is he ever an illusion about what his duty is.
Aslında o asla kim olduğunu unutmaz. İllüzyonda da olsa bile kim olduğunu zannetse bile aslında kim olduğunu asla unutmaz.
But Krishna placed Arjuna in that situation for our benefit so that we who have actually forgotten who we are and what our duty is can be benefited.
Aslında Krishna Arjuna'yı bu pozisyona kendisi soktu. Neden soktu? Çünkü bu bizim faydamız için. Çünkü bizler de kim olduğumuzu unutuyoruz ve görevlerimizi unutuyoruz. Bizlere şey yapmak için.
And so the Bhagavad Gita is spoken in three divisions.
Bhagavad Gita 3 bölümde konuşulmuştur.
It's in 18 chapters.
13-18 tane bölüm vardır.
Altogether 700 verses.
Ve hepsi birlikte 700 tane kıta vardır.
And the first 6 chapters deal with karma yoga.
İlk 6 bölümde karma yoga ile ilgilenir.
The middle 6 chapters deal with bhakti yoga.
Ortadaki 6 bölüm bhakti yoga ile ilgilenir.
And the last 6 chapters deal with jnana yoga.
Ve sondaki 6 bölümde jnana yoga ile ilgilenir.
And particularly in the 6th chapter Krishna speaks about the process of Ashtanga yoga.
6. bölümde Krishna özellikle 6. bölümde Krishna Ashtanga yoga hakkında konuşur.
And he he explains both the method of practice as well as its purpose.
Hem metod uygulama metodunu hem de amacını anlatır.
So Krishna talks about how the devotees practice yama, niyama, and so on all the way to samadhi.
Krishna nasıl yama, niyama ve samadhiye kadar bu uygulamaların hepsinin nasıl olduğunu anlatır.
And he said, he begins by what is the methodology or what is called adhikar, the requirement to practice yoga.
Ve der ki peki buradaki metodoloji ne? Burada yogayı uygulamak için gereken şey ne?
So this word adhikar, it can be translated as like the qualification.
Buradaki adhikar sözcüğü özellik, nitelik olarak tercüme edilebilir.
This is who is qualified to practice yoga.
Yani kimler bu şeyin üstüne çıkmıştır, yoga uygulamasını yapmıştır.
Krishna says yoga, indriya, samyamya. So here we have the word yama coming in. Is that the practitioner must be self-controlled.
Ve burada Krishna der ki, uygulamacı kendi kendini kontrol edebilmeli.
Now is the basic practice of all yoga practice, whichever practice system, is that there must be a measure of self-control.
Ve bu bütün yoga uygulamaların temelinde kendi kendine kontrol var.
He says yukta hara viharasya, yukta chaitasya karmasu, yukta svapnara bodhasya. Krishna speaks something that's very similar to what Buddhists call the middle path.
Krishna Budistlerin orta yol dediği şey hakkında benzer bir şekilde konuşur.
He says you shouldn't eat too much, but don't eat too little. Don't sleep too much, but don't sleep too little.
Der ki çok fazla yememelisin, çok az yememelisin. Çok fazla uyumamalısın, çok az uyumamalısın.
He talks also about that one should be balanced in terms of one's work and recreation.
Kişi yaptığı iş ve yaratılışıyla birlikte rekreasyonuyla birlikte dengeli olmalıdır.
But above all, Krishna emphasizes that in order to be a qualified yogi, one has to actually accept the fact that you cannot do whatever you want to do in life.
Ama başarılı bir yogi olmak için hayatta her şeyi istediğin her şeyi yapamayacağını kabul etmelisin. O gerçeği kabul etmelisin.
In our day and age, the requirements for yoga are not as stringent as they were in the past.
Günümüzdeki yoga gereklilikleri geçmişteki kadar katı değil. Katı?
Not as stringent, not as demanding.
Ya o kadar şey gerektirmiyor.
Yeah.
Kural gerektirmiyor.
Because Krishna says sucha desa patistapya stiram atmanam atmana natrijitam natrijitam chailagina kushotara. He says sucha desa, you should go to a pure place.
Der ki Krishna saf bir yere gitmelisin.
Which generally meant you leave the cities.
Bakıyoruz hepimiz şehirlerde yaşıyoruz.
There are not many pure places in the cities.
Şehirlerde çok fazla saf temiz.
Cities by their nature are impure.
Şehirler doğal olarak saf değil.
He says, go to a pure place, mountains on the bank of a river or a lake. Generally, yogis would be by the bank of a river. These are pure places.
Saf yerler nereler? İşte bir dağın etekleri, nehrin kıyıları. Yogiler genel olarak nehir kıyılarına giderler.
And you sit down in a sacred place, not too high, not too low, on a proper asana.
Kutsal bir yerde oturur, çok yüksek değil, çok alçak değil, normal uygun bir asanada.
Yogis would usually sit on a deer skin.
Genelde yogiler geyik derisinin üstüne otururlar.
Because snakes don't like the smell of deer skin.
Çünkü yılanlar geyik derisinin kokusunu sevmezler.
And when you're in the forest, there's a lot of snakes.
Ve ormandaysanız birçok yılan vardır.
In Turkey, are there snakes?
Yes, there are.
Poisonous, no?
Yes, many.
Anyway, so if you go off into the forest, you better take a deer skin. But in India, there's lots of snakes and lots of poisonous snakes.
Hindistan'da birçok yılan ve birçok zehirli yılan da var.
So that when you sit on a deer skin, then at least a yogi can be peaceful. It doesn't have to be thinking about snakes. Because if you're meditating on snakes, that's not the ideal meditation. You should be meditating on other things.
Bir geyik derisi üstünde otururlar. Neden? Çünkü sinek yılan tarafından rahatsız edilmek istemezler. Yani yılana medite olmak istemezler. Başka şeylere medite olmak isterler.
But even though we can't practice everything that Krishna says in the Gita.
Ama yine de biz Krishna'nın Gita'da söylediği her şeyi uygulayamayız.
We have to at least take its essence.
Uygulayamasak da bunun özünü almalıyız.
And after Krishna had pointed out the different requirements, Arjuna said, "I can't do this. This is too difficult."
Krishna Arjuna'ya gereklilikleri anlattığı zaman Arjuna dedi ki, ben bunu kabul edemeyeceğim, yapamayacağım, çok zor.
And Arjuna was not an ordinary person.
Ve Arjuna sıradan bir insan değildi.
So what is that essence that we need to take from the instructions of what yogis used to practice thousands of years ago?
Yogilerin binlerce yıl önce uyguladığı bu pratikten almamız gereken özet nedir, öz nedir?
That our lives have to be led in balance. We cannot give in to our minds and neither we can give in to our senses.
Bazı yaşamlar vardı. Biz zihinlerimize you cannot give in to
your mind or your senses.
Bir tarafta zihin, bir tarafta duyular var.
So they're connected. The two are connected.
Bu ikisi birbirine bağlantılıdır.
What are our senses? Our eyes, our nose, our ears, our tongue, bellies. There are different senses in the body.
Neler, hangi duyular var? İşte kulaklarımız var, gözlerimiz var, dilimiz var, midemiz var, beden üstünde değişik duyular var.
And manasastra indriyani, the mind is also considered a subtle sense.
Zihin de ince bir duyu olarak kabul edilir.
In order to control these senses, you have to control your mind.
Bu duyuları kontrol edebilmek için zihninizi kontrol edebilmelisiniz.
Without being able to control one's mind, one cannot become a yogi.
Zihnini kontrol edemeyen kimse yogi olamaz.
So the essence of yoga is to actually bring the mind under control.
Aslında yoganın özü zihni kontrol altına almaktır.
And why do we want to? Why does the mind need to be under control?
Neden zihin kontrol altında alınmak zorundadır?
Because it's out of control.
Çünkü kontrol dışındadır.
It's out of control by dint of the fact that in many, many previous lives we've done many things that have given our mind a certain that have given our mind precedence. Precedent means that you do something and it becomes habitual.
Çünkü geçmiş milyonlarca yıldır geçmiş yaşamlarda bizi alışkanlık haline getirdiğimiz birçok şey var zihnin içinde.
And so many things have become now habit for us.
Ve birçok şey bizim için bir alışkanlık olmuştur.
Things have become habit for the mind, and therefore the mind keeps demanding those things.
Çünkü bu şeyler bizim için alışkanlık olmuştur ve bunlar bizim için devam etmektedir.
Like
çikolata.
If you never heard about chocolate, you never have a desire for it.
Eğer çikolatayı duymasaydınız, bilmeseydiniz, onun için hiçbir arzunuz olmazdı.
But when you start eating it, then it becomes addictive and then you want it.
Eğer yemeye başlarsanız o zaman onun tutkusunu alırsınız ve istersiniz.
Now chocolate is not the biggest problem for yoga.
Çikolata yoga için en büyük problem değildir.
But similarly there are many other things that we like and we want to do that are not necessarily good in order to become a yogi.
Bir sürü şey de var. Hani bizim sevdiğimiz ama yapmak istediğimiz ama yapmadığımız ama bunlar yogi olmak için engel teşkil eder.
For instance, Krishna says brahmacharya sthiti vrata. One should be situated in a vow of brahmacharya or celibacy.
Onun için Krishna der ki bir kimse brahmacharya yemininde olmalıdır ya da bekaret yemininde.
A celibacy is not a popular thing nowadays.
Bu bekaret şeyi günümüzde çok popüler bir şey değil.
Our modern culture advertises that people should just do as they feel and they should indulge in close contact between men and women.
Günümüz modern çağında aslında buna teşvik de vardı. Erkekler ve kadınlar birbirine daha da yaklaşsın, birbirine daha çok temasa geçsin.
Men and men, women and women.
Erkek erkek, kadın kadın.
And then it'll continue into other realms later on.
Sonra daha farklı dairelere devam eder.
But one of the requirements of yoga is that one actually brahmacharya sthiti. Brahmacharya means a vow of celibacy.
Yani aslında bir gerekli olan şeylerden bir tanesi yogada brahmacharya, yani bu bekaret, cinsel yaşamdan uzak.
Now according to Vedas there are different types of brahmacharya.
Vedalara göre değişik farklı tipte brahmacariler vardır.
There are those who are taking a vow of celibacy for a certain period of time.
Bazı brahmacariler bu cinsellikten uzaklığı belirli bir zaman periyodu diliminde yemin ederler.
Student life is meant for that.
Öğrencilik yaşamı bunu ifade eder.
Then there are those who take a vow of celibacy for life.
Ve sonra bunu bütün yaşamı boyunca uygulayan brahmacariler var.
And then there are those who enter into married life.
Ve bazıları da evlilik yaşamına geçerler.
Now, strictly speaking, the practitioners of Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, other yoga systems, there's only one type of yogi, and that's a Naishtiki Brahmacharya, a lifelong celibate.
Bu yoga sistemleri içinde Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, bir tane Brahmacharya vardır. O da bütün yaşam boyunca bu bekareti kabul etmiştir.
But once again, that's something that people cannot practice nowadays.
Yine bunu insanlar günümüzde uygulayamazlar.
For instance, a good example is the Catholic Church.
Bir tane örneklerden bir tanesi Katolik Kilisesi.
How are we doing for time? Catholic Church has this very very high and very admirable ideal that all priests should take a vow of lifelong celibacy.
Katolik kilisesindeki bütün rahipler öyle bir kural varmış. Bütün rahipler hayatları boyunca bu cinsellikten uzaklık yemini ederlermiş.
Question is whether that actually works or not.
Buradaki soru, bu çalışıyor mu, çalışmıyor mu, işe yarıyor mu, yaramıyor mu?
And history, even up to our present day, shows that it's an ideal that's too much to ask from everyone.
Tarih bunu şöyle gösteriyor, bu herkes için çok fazla bir şey.
Every priest cannot be a lifelong celibate.
Her rahip hayatları boyunca cinsellikten uzak duramaz.
So we see this constantly, all these scandals coming out around the world about Catholic priests molesting little children.
Ve bir sürü skandallar duyuyoruz. Katolik rahipler küçük çocuklarla cinsel ilişkiye giriyor.
But what's the real essence of celibacy, once again, is either you completely restrain or at least partially restrain the urge for sex life.
Yani bu bekarlık yaşamıyla ilgili önemli olan şey, burada ideal olan hani tüm hayatı boyunca mı yoksa yaşamının bir bölümü mü bunu yapmalı?
So Arjuna had three or four wives.
Arjuna'nın 3 ya da 4 eşi vardı.
So he was not a lifelong celibate.
O tüm hayatı boyunca cinsellikten uzak bir yaşam yaşamıyor.
At the same time Krishna asked him to be a yogi.
Ama aynı zamanda Krishna ona bir yogi olmasını söylemişti.
With someone who had even one of his sons was already on the battlefield.
Öyle birisi ki onun evlatlarından bir tanesi bile savaş alanında.
So what did celibacy then mean for a yogi in household life?
O zaman evlilik yaşamındaki birisi için bu cinsellikten uzak durma bekaret demek oluyor.
It means that one indulges in sex life only for the purpose of begetting children and no other reason.
Şöyle bir anlama geliyor. Evlilik yaşamındaki cinsellik sadece çocuk yapmak için başka bir amacı yok.
That's yoga.
Bu yogadır.
So there are many other things, what one eats, how one works, one's conduct, cleanliness, clothing, and so on. These things are all there described in different scriptures that delineate the process of yoga.
Bir sürü şeyler açıklanmıştır işte. Ne yemeli, nasıl çalışmalı, hayatla ilgili bir sürü, hayatın bir sürü bölümüyle ilgili kutsal metinlerde nerede, ne zaman, ne yapılması gerektiği, nasıl hareket edilmesi gerektiği açıklanmıştır.
And particularly in our day, we all always have to see what is the essence of these things and then to take that.
Ve günümüzde biz bunun özü nedir? Bunu bulmalı ve bunu almalıyız.
Just like we're sitting on this asana.
Biz bu asanada oturuyoruz şimdi.
So it's rubber.
Burada oturduğumuz yoga matı bir kauçuktan yapılmış.
There was no rubber thousands of years ago.
Binlerce yıl önce kauçuk yoktu.
But the essence is that you shouldn't sit on the floor.
Ama özü sadece zemine oturmuyoruz.
One is the floor is not pure.
Birincisi zemin temiz değildir.
The other is if the floor is too hard. The floor is hard.
Ve ikincisi de zemin serttir.
And if one is always sitting on the hard floor, then for a beginner he will be thinking, oh, the hot floor is so hard.
Eğer birisi sadece şeyin üstünde oturuyorsa, başlangıçta seviyesindeyse, o zemin çok sert diye düşünebilir.
So then you cannot meditate if you're thinking about how much your feet hurt.
Ve eğer ayağının ne kadar acıdığını düşünürsen, o zaman medite olamaz.
So the essence of using a rubber mat is that there's a shortage of deer skins nowadays, and we achieve the same purpose with this.
Günümüzde bizim kullanacağımız geyik derileri olmadığı için biz de bu kauçuk yoga matlarını kullanıyoruz.
Those deers died naturally, by the way.
Çünkü geyikler de o zaman doğal olarak ölüyorlardı. Öldürmüyorlardı deniz için.
So there's much about the process. For instance, Patanjali Yoga Sutras write down both the preliminary requirements as well as actually the process of yoga.
Patanjali sutralarında ilk gerekli olan şeyler, öncelikli gerekli olan şeyler, yoga için gerekli olan şeyler açıklanmıştır.
And now what does then Krishna say about what was the purpose of the yoga?
Krishna o zaman ne diyor? Yoganın amacı neydi?
Throughout these particular chapters, he keeps coming back to the point that ultimately during the practice of yoga, one should come to the stage of remembering him.
Der ki bu geldiği yoganın son nihai amacında geldiği nihai olarak onu yüce olan kişiyi hatırlamalıdır.
For instance, we often chant Om, or not we, but people often chant Om while meditating and practicing yoga.
İnsanlar meditasyon yaparken veya yoga pratiği yaparken genelde Om diye mantra söylerler.
Krishna says Om iti akshara brahma viharam mam anusmara. He says while one is chanting Om, he says mam anusmara. Smaran means to remember and mam means me. He says so while chanting Om you should remember me.
Der ki Krishna, Om zikrederken beni hatırlamalısın.
Me means, when Krishna talks about me, it means himself as he's there before Arjuna.
Me, o ben olarak bahsettiği çünkü kendisi Arjuna'nın karşısında kişi olarak mevcut.
Or other incarnations of Krishna that he had already spoken about earlier in the fourth chapter.
Ya da Krishna'nın dördüncü bölümde bahsettiği diğer enkarnasyonları.
That type of meditation requires a particularly unique element.
Bu tip bir meditasyon sıra dışı bir elemente ihtiyacı vardır.
And that unique element is called Shraddha, or it's called faith.
Bu sıra dışı elemente inanç olarak adlandırılır.
Faith in Krishna.
Krishna'ya inanç.
The sixth chapter then ends with that statement.
Ve altıncı bölüm bu demeçle bitti sona.
Because Krishna goes through different types of yoga practices and lists different types of yogis.
Krishna bir sürü yoga uygulamalarından bahseder ve bir sürü tip yogi tipinden bahseder.
He says, yoginam api sarvesham. He says, yoginam of the yogi, yoginam api sarvesham, of all the different types of yogis.
Der ki, bütün bu yogi, değişik yogiler, yogi çeşitlerinden içinde.
Madgaten antaratmana, shvaraman, those who shvaraman bhajate yoma. He says, those who worship me with faith and devotion, samayuktatamamataha. They are considered to have actually understood the ultimate purpose or the goal of yoga.
Bana inançla ve sevgiyle ibadet eden kişiler, yoganın nihai amacını anlamış olan kimselerdir.
So that's called bhajan. Like what we were doing before, this is also called bhajan.
Buna bhajan denir. Biraz önce yaptığımız şey de aynı zamanda bhajan deniliyordu.
And here the word bhajan is used in two different senses. One is instrumental singing.
Burada bhajan iki şekilde öğe anlama geliyor. Birincisi enstrümantal şarkı söylemek.
And then the other is to actually worship the Supreme Lord with faith and devotion.
Diğeri de yüce Rabb'e inanç ve adanmayla ibadet etmek.
It's a more general meaning.
Bu daha genel bir anlam ifade ediyor.
So that then becomes the conclusion of that portion of the Gita, and then Krishna goes on to describe devotional service.
Bu bu bölümde Gita'nın sonucuna geliyoruz ve burada Krishna anlatıyor onun anlamını.
The perfection of the yogis is that they achieve a level of love for Krishna that is called prema.
Yogilerin eriştiği o mükemmeliyet söylendiği sözcük prema denir.
There are five different types of relationships that one has with God.
Tanrı'yla ilişkili olmanın 5 yönteminden bahsedilir.
It can be a neutral relationship, a relationship of servitude, a relationship of friendship, parental, and a conjugal relationship.
Birincisi bir aşk sevgi ilişkisi olabilir, anne baba ilişkisi olabilir, nötr bir ilişki olabilir, şey olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir ve beşinci olan da parental.
And as a lover.
Neutral. Evet, neutral olarak. Neutral olarak. Neutral
olarak.
Hizmetkar olarak.
So the love of neutrality is the love that yogis attain.
Ve bu sevgideki nötr hali yogilerin ulaştığı halidir.
Shvadavan bhajateya umam, that they worship Krishna through the process of meditation.
Onlar Krishna'ya meditasyon yöntemiyle ulaşırlar ve ibadet ederler.
They are not directly engaged in service, but rather they meditate on the qualities and the features and the activities of the Lord.
Onu hizmet ederek değil, onu özelliklerini düşünerek, hareketlerini düşünerek.
And in the history of the Puranas, Mahabharata, there are examples of such yogis, great yogis.
Puranaların tarihinde böyle büyük yogilerin örnekleri vardır.
Vishvamitra, Durvasa, these are very, very powerful mystics. And ultimately they attain to that perfection of neutral love of God.
Bunlar çok güçlü mistiklerdir ve Tanrı'ya çok nötr olarak şey yapmışlardır, doğal olarak gelmişlerdir.
So we were speaking about that a little more this afternoon, the earlier this afternoon, about actually developing love.
Bugün öğleden sonra bunun hakkında birazcık konuşuyorduk, aşkı geliştirmek üzerine.
And the purpose of practicing yoga and to control the mind, to control the senses, is that ultimately that one can then focus on one's true identity.
Yoganın amacı kendisine odaklanmak, kendisi. Yani gerçek amacı, gerçek şeyine baktığınız zaman kişinin kendisinin kimliğine gerçekten odaklanması aslında.
And if one who actually understands one relationship with Krishna, he is then considered to be a liberated soul.
Kişi Krishna ile olan ilişkisini anlarsa, bunun farkına varırsa özgürleşmiş bir ruh olarak kabul edilir.
So the word for liberation is called mukti.
Bu buradaki özgürleşmenin kelime olarak karşılığı muktidir.
Srimad Bhagavatam describes mukti hitva anyata rupa svarupena vyavastiti. Is that mukti or liberation means to actually realize one's eternal form.
Aslında Srimad Bhagavatam'da mukti'nin kelime anlamı olarak kişinin kendi ebedi suretini farkına varması olarak bahsedilir.
We have a spiritual identity as spirit soul.
Bizim spiritüel bir kimliğimiz var. Spirit ruh cem olarak.
And often when we talk about the soul, we conceive the soul as some kind of spark.
Biz ruh hakkında konuştuğumuz zaman onu bir kıvılcım gibi algılarız.
And that's sort of right. It's more accurate to see of it as a seed.
Bunu daha açıklarsak bu bir tohum olarak ele alabiliriz.
Because within a seed is a tree.
Çünkü tohumun içinde ağaç vardır.
The seed is just the preliminary stage of something much greater.
Aslında tohum daha çok fazla, daha büyük bir şeyin bilimsel halidir.
So somehow or another we've come into this situation where we've forgotten who we are.
Biz öyle ya da böyle öyle bir duruma geliyoruz ki kim olduğumuzu unutuyoruz.
And our original spiritual identity has sort of shriveled up until it's become like a little seed.
Ve bizim kendi spiritüel kimliğimiz bir şey olana kadar, tohum haline gelene kadar düşüşüyor.
And our business in this life is to actually again perform activities by which our real spiritual identity can again blossom.
Aslında bizim bu hayattaki yaşamdaki şeyimiz bu spiritüel kimliğimizin olduğu o tohum tekrar yeşermesi.
And we can again realize what the form of the soul is.
Ve o zaman anlayabiliriz ki, onun farkına varabiliriz ki ruh gerçekten nedir.
We all have a eternal relationship with God.
Hepimizin Tanrı ile ebedi bir ilişkisi vardır.
And that relationship is individual. It's not the same.
Ve bu ilişki bireyseldir, aynı değildir.
We're all individuals, and the difference between us and the Supreme is that He reciprocates with unlimited number of living entities.
Bizim bireysel olan ilişkimiz ve bizim yüce olan, yüceyle olan ilişkimizin tarafından baktığımız zaman yücenin de milyonlarca, sayısız, limitsiz canlı varlıkla farklı ilişkisi vardır.
We can only interact with a certain number of individuals in a very personal way.
Bizler sadece belirli sayıda kişiyle şahsi olarak iletişimde bulunabiliriz.
Because we're limited, we're very very small.
Çünkü biz sınırlıyız, çok çok küçüğüz.
But God is unlimited.
Ama Tanrı sınırsızdır.
So He can reciprocate with an unlimited number of living entities.
O sayısız, sınırsız sayıdaki canlı varlıkla iletişimde olabilir.
In fact, not only can he, but he has this insatiable desire of always having newer relationships with varying different people. Souls, excuse me.
Orada birçok insanla, birçok çeşitli, birçok ruhla ilişki halindedir. Hani yapabilirliği konuşulmaz bile.
But that relationship is only possible when our own identities become mature.
Ama bu ilişki sadece bizim kimliğimiz olgunlaştığında farkına varabileceğimiz bir şey.
So mukti hitva anyata rupa svarupena vyavastiti. Sva rup. Sva means one's own and rup means form. If we regain our own forms, then we can relate to and interact with the Supreme.
Eğer biz kendi orijinal formlarımızı geri kazanırsak, o zaman yüce olan kişiyle iletişime geçebiliriz.
But until we do, then we don't have access to that same realm where he's eternally interacting with associates like Arjuna.
Biz bunu yapana kadar, olana kadar bu o orada kendi spiritüel krallığında Arjuna gibi birliktelikleriyle bunu yapmaya devam edecek.
So how does one begin or how does one attain that svarup?
Hani bir kişi nasıl bu svarupa ulaşır ya da bunu nasıl elde eder?
Krishna concludes Bhagavad Gita by giving Arjuna, opening the path or the doorway of that to Arjuna.
Krishna Arjuna'ya bu kapıyı açar, bu yolu gösterir.
He says, Manmanabhava Madbhakto. He says, Manmanabhava. He says, always think of me and be my devotee.
Der ki, her zaman beni düşün ve benim adananım ol.
Madhyajimam, worship me, namaskuru, and offer your obeisances to me.
Bana ibadet et ve bana itaatlerini sun.
Mami vaisasi satyamte pratijami priyosmi. Then if you do this, I promise you that you will come to me because you're my friend.
Bunu yaparsan sana söz veriyorum, benim yanıma geleceksin çünkü sen benim arkadaşımsın.
So Arjuna is Krishna's friend, but we're all Krishna's friend.
Arjuna Krishna'nın arkadaşı, evet. Ama biz de Krishna'nın, bizim hepimiz Krishna'nın arkadaşlarıyız.
So Krishna says, I promise you, you'll come to me because we're all related to Krishna, although we may have forgotten.
Krishna söz veriyorum. Evet, söz veriyorum. Bana gelecek. Çünkü neden diyor? Biz hepimiz Krishna ile ilişkiliyiz aslında. Ama bunu unutmuş durumdayız.
And then he says, Sarvadama Paritirca. Now, Mahamikam Saranam Raja. But what you need to do is that you should realize that this is actually the goal of our all dharma, sarva dharma. All dharmas lead to this.
Aslında bunu yapmalısın. Bu bizim bütün dharmamız. Yapman gereken şey bu.
And recognizing that that path leads to Krishna is called saranam. It's called saranagati, which is sort of the basis of bhakti. It's called surrender.
Buradaki şey yol şaranam ve bhakti'nin temelleridir ve
surrender.
Teslim olmak.
Which is a very exciting topic.
Bu çok heyecan verici bir konu.
But not one we're starting now.
Ama bunu şimdi başlamıyoruz.
But it's a unique aspect of yoga where the yogi becomes actually subordinate to the goal of yoga.
Ama bu sıra dışı bir yoganın yöntemidir.
Becomes a servant of the goal of yoga.
Yoganın amacının hizmetkarı olmalıdır.
I think I've spoken enough. Oh, what time is it?
It's 9 o'clock.
It's 9 o'clock.
I don't want to run over time.
She's giving us until 10 o'clock.
Maybe I'll stop here.
Belki burada duruyorum da.
A few minutes if anyone would like to ask anything or say anything, and then we could chat again.
Burada duruyorum. Sorusu olan varsa ya da söylemek istediği bir şey olan varsa onu alabiliriz. Sonrasında yoksa ya da sonrasında tekrar mantra söyleyebiliriz beraber.
In fact, I'm going to let you ask questions to the Shinga, and I'm going to use the bathroom for a minute.
Ben aslında Nishinga'ya bana soru sormanızı istiyorum dedi Maharaj.
I'll come back in a minute.
Eğer sorunuz varsa ben de geliyorum.
Don't be shy, actually.
Utangaç olmayın, bana soru sorabilirsiniz.
Aslında benim bir sorum var. Biraz önce şey dedi, Krishna şu yerde doğdu diyor. Değil mi?
Evet.
Sabah öğleden sonra da kendisiyle görüşürken hani ben tam olarak Krishna'ya sormuştum, hani Tanrı dedi.
Evet.
Yani dünyayı Krishna yaratıyor ve Krishna orada doğuyor. Yani o şekilde mi, yoksa zaten bir kosmos var, Krishna doğuyor?
Krishna yeryüzüne geliyor ve insanlara bir şeyleri göstermek için. Krishna Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın yüce şahsı. Dünya üzerinde insanlara bazı şeylerin nasıl olduğunu göstermek için bir oyun oynayarak geliyor. Oyunlarla birlikte geliyor.
Ha, yoksa daha önce de zaten vardı.
Krishna her zaman, Krishna ebedi olan kişi, ebedi Tanrı, yüce, Tanrı'nın yüce şahsı. Yani Krishna hep Tanrı.
Doğum
diye bir şey, o orada oyun oynuyor.
Okey.
Bazı şeyleri. Hani Maharaj dedi ya, beş şekilde birlikte olabilir. anne baba, Tanrı ile ilişkisi. Krishna yeryüzüne geliyor ve anne baba ilişkisi. Nereye yogi olmanın, demin Maharaj anlatırken dedi, yogi olabilmenin şey, hayatta her şey bazen bizim istediğimiz gibi olmayabiliyor. Hayatta kontrol eden kişi biz değiliz. Dünyada her şeyi kontrol ettiğimizi zannediyoruz. Yaşadığımız yaşamlarda baktığınız zaman, etrafımıza baktığınızda, işte bir küçüklükten beri hep bir kontrol etme arzusu var insanlarda. Bir koşulluyuz. Çünkü ruh normalde koşulsuz, sevgi dolu, ebedi ve coşku dolu. Ama biz maddi bedenle koşullandığımız için sürekli bir şeyleri aslında yönetmek istiyoruz. Neyi yönetmek istiyoruz? Hayattaki bütün ilişkilerimizde baktığımız zaman öğrenci oluyoruz, öğretmen oluyoruz. Okullarda öğretmenler öğrencilerini bir şekilde yönetiyor. Ya da aile içi ilişkilerde çocuk doğduğu zaman anne baba çocuklarını yönetiyor veya başka başka hayatın bütün ilişkilerinde, sevgili ilişkilerinde erkek kadını, kadın erkeği yönetmek istiyor. Herkes her şeyi kendi istediği gibi yapmak istiyor. Aslında bu bir illüzyon. Bu gerçek olan şey değil. Biz çünkü yönetmen değiliz. Her şeyi yöneten bir yüce yönetmen var. Biz de koşullu varlıklarız. Ama ne zannediyoruz? Bu ilişkilerde her şeyi biz kendimizin yönettiğini zannediyoruz. Aslında öyle değil. Bunu kabul edersek, Maharaj'ın söylediği gibi, en sonunda söylediği, o surrender dediği, o teslim olma şeyine gelirsek, o zaman yogi olabiliriz. O zaman her şeyi, bir şeyin, her sebebin bir sebebi, bütün sebeplerin bir sebebi olduğunu ve onun bir kişi tarafından geldiğini anlayabiliriz. Evet, başka.
Something else.
Başka bir şey var?
Chant a little.
Birazcık mantra söyleyelim mi?